96.
Sevgili TGRT FM dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Evet, yine bir Çınaraltı programında beraberiz. Canlı olarak yaklaşık 45 dakika olan bu beraberliğimizde sizlerle hoşça dakikalar, hoşça anlar yaşamak arzusundayız. Bu beraberliğimizden dolayı mutluyuz, sevinçliyiz. Sevgili dinleyiciler, askerlik insanlık tarihi kadar eski bir olay. Hakikaten insan yaratıldığı andan bu yana toplu halde yaşamak üzere yaratılmış, programlanmış. Toplu halde yaşandığı zaman her zaman da ortalık süt liman değil. İnsan tabiatı bu. İnsanda güzel hasletler de var, kötü hasletler de var. Tabii insanlar arasında ihtilaf çıktığı zaman bunu barışçı yollarla gidermek en güzeli. Ya barışçı yollarla giderilmezse işte o zaman işin sonu savaşa kadar varıyor. Peki savaşı kim yapar? Elbette ki askerler yapar. Öyle olunca da askerlik insan tabiatına en yakın olaylardan, kurumlardan birisi, insanlık tarihinin en eski kurumlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor tabii. Böyle eski bir kurum ve toplum hayatında çok yaygın, hemen herkesin askerlikle ilgisi var. Herkesin evinde bir asker var veya askerliğini yapmış kimse var veya askere gidecek bir kimse var. Dolayısıyla askerlik herkesi yakından ilgilendiriyor. Peki herkesi yakından ilgilendiren bir şey olunca tabii bununla ilgili söylentiler, konuşmalar, sohbetler de çok oluyor. Konuşma mevzusunun büyük çoğunluğunu belli başlı şeyler teşkil eder. Günümüzde para hemen herkesin ilgisini çeker. Konuşma mevzularının başında birinci listeyi hep para teşkil eder. Arkasından hemen herkesin futbolla ilgisi var. Yine hemen herkesin siyasetle ilgisi var. Doğrudan içinde olmasa bile konuşma mevzularında hakikaten bunlar da üst sıraları işgal ediyor. Ve askerlikte böyle. Askerlikte iki kişi bir araya geldi mi, hele şu ülkemizin yaşadığı sıkıntılarda olduğu gibi sıkıntı yaşayan ülkelerde askerlik daha çok gündemde. Hele hele Türk milleti, asker millet deniyor ya, tarih boyunca varlığımızı devam ettirmek için ister istemez askerlikten, askerlik vasfımızdan yararlanmışız. Dünya üzerinde pek çok düşmanla çevrili yurdumuzda sağ salim kalabilmek için askerlik kurumuna çok önem vermişiz. Günümüzde de aynı şekilde dünyanın hiçbir memleketinde askerliğe bizim kadar önem verildiğini göremiyoruz. Böyle gündemde bir mesele olunca hakkında pek çok söylenti de çıkıyor askerliğin. Askerlik şöyle olmuş, askerlik böyle olmuş. Askerden kaçanlar, yanlış askerlik yapanlar, askerliği yananlar, pek çok mevzu var. Son zamanlarda bir de askerliğin kalkacağı, mecburi askerliğin kalkacağı söylentisi çıktı. Biraz da seçim satım ayinine girdiği için yurdumuz belki böyle. Bu mecburi askerliğin kalkması tabii başka bir mana ifade ediyor. O da askerliğin profesyonel olması demek. Yani bu işten anlayan kimselerin ücret karşılığı bir meslek olarak bu işi yapması demek. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ve bu söylenti hakikaten toplumda pek çok kesimlerde yayıldı ve uzun sürede herkesi meşgul edeceğe benziyor. Yakın zamanlarda buna benzer bir söylenti yine toplumu sarı vermişti sevgili dinleyiciler. Hanımların askere alınması mevzusu. Gerçi hanımlar ordunun subay kademesinde başarıyla görev icra etmekteler. Ancak er ve erbaş kısmına kadınlar alınsın mı, alınmasın mı? Tabiri caizse kadınlar askerlik yapsın mı, yapmasın mı? Bu da vaktiyle çok tartışılmış ve günümüz yakın tarihimizde kadınların da askere alınacağına dair bir söylenti çıkmış. Hatta bu konuda bir takım teşebbüsler olmuş. İkinci Dünya Savaşı rüzgarlarının bütün dünyayı sardığı zamanlarda, 30'lu yıllarda ülkemizde bu savaşın dışında kalmak veya içine girerse sağ salim yakayı yırtmak için pek çok askeri tedbirler almış. İşte ordunun sayısının arttırılması, ordu mühimmatının gözden geçirilmesi, yedeklerin tekrar silah altına alınması gibi pek çok tedbirler alınmış. Bu tedbirler cümlesinden olarak kadınların da askere alınıp alınmaması meselesi gündeme gelmiş ve uzun bir müddet basını işgal etmiş. Medya desek, o zaman tabii böyle televizyonda yok, radyoda çok yaygın değil. Epey gazetelerde, manşetlerde kadınların askere alınacağı söylentileri yazılmış, durmuş. Kadınlar askere alan ülke yok mu? Var. Mesela İsrail'de kadınlar da askerlik yapıyorlar. Yine Suriye'de kadınlar da askerlik yapıyorlar. Ben Suriye'ye gittiğimde çok şaşırmıştım. Sokakta asker kıyafetli kadınlar. Hani subay kıyafetli olsa anlarız. Bizim ülkemizde de var. Kadın polisler var, kadın subaylar var ama er rütbesinde, erbaş rütbesinde kadınlar. Sonradan dedi ki oradaki mihmandarlarımız, Suriye sürekli savaş hali içindedir. Ve onun için bizde ordu çok önemlidir. 8 milyon nüfuslu Suriye'de 2 milyon ordu vardır. Dörtte bir neredeyse asker. Bu 2 milyonun da 1 milyona yakını muhaberat, yani gizli haber alma kısmıdır ordunun. İşte bu kadınları böyle, ben hatta ilkokul, ortaokul, lisede bile kız öğrencileri okul formalarıyla değil, asker üniformalarıyla okula gidip gelirken görürsünüz ve hayret edersiniz. İlkokul çocuğu kolunda kitaplar, üzerinde haki asker üniforması. Apoletli, rütbeli falan böyle. Altında botları, çizmeleri. Ortaokul, lise hep böyle askeri üniformalarla tedrisat ve tahsile devam ediyorlar. Yani kadınlar orada da askere alınıyor. Fakat bu istisna tabii. Yani Suriye'de kadınların askerliği İsrail'deki gibi değil. Bilfiil kışlada değil. Askerlikle bağlantılı halde yürütülüyor. Belli onların kendilerine mahsus talimleri var. İşte üniforma giyiyorlar. Biraz göstermelik, biraz sembolik. Toplumda o savaş psikolojisini devam ettirmek açısından. Evet, her ne olursa olsun, şimdi mecburi askerliğin kaldırılacağı, yerine profesyonel askerliğin getirileceği söylentileri yayıldı. Vaktiyle de işte böyle kadınlar askere gitsin mi, gitmesin mi söylentileri çok yayıldı, çok söylenildi. Fakat 30'lu yıllarda bu çok gündeme geldi. Fakat ondan sonra hükümet böyle bir karar almaya cesaret edemedi. Nedense o zamanki toplumun yapısı göz önüne alınarak kadınların da askere alınması teşebbüsünden vazgeçildi. Vazgeçildi ama günlerce gazeteler bunu yazdı. Efendim, mizah mecmualarında bununla ilgili karikatürler, fıkralar, anekdotlar nakledildi. Bununla ilgili hikayeler, şiirler, romanlar yazıldı. Hatta şarkılar bile yapıldı. İşte 30'lu yıllardan kalma bir taş plakta bir düetto var. Kadın asker olursa, isterseniz madem bu konu açıldı, bu konuyla ilgili o düettoyu dinleyelim.
Hele bakın bir kere.
Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altındaki Canlı Beraberliğimiz devam ediyor. Evet, insanların kullandığı pek çok hoş söz var, atasözü var. Bunlardan bir tanesi de ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme öyle derin derin sözüdür. Hakikaten ayak çok mühim. Ayağı sıcak tutmak lazım, ayağı rahat tutmak lazım. İnsanın ayağı rahat olursa başı da rahat olur. Ayak nasıl rahat olur? Ayak giyeceği ayakkabıdan, çoraptan rahat olur. Ayaklara yumuşak davranmak, rıfk ile muamele yapmak lazım eski tabirle. Fakat biz de nedense ayaklarımızı en hor kullanıyoruz. Bunun tabii belki de kaçınılmaz gün boyu özellikle ayakta olanlar için. Ama yine de onlar bile ayaklarına biraz iltimas geçmediler. Bizim bu ayaktan bahsetmekteki maksadımız, bizim mahalli ayakkabımız, tarihi geleneksel ayakkabımız olan çarıkla ilgili birkaç kelam etmek. Çarık çok eski bir kıyafet unsuru Türk kıyafet tarihinde. 8. yüzyıla kadar ulaşıyor bununla ilgili bilgiler sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun fethinden sonra, özür dilerim, Anadolu fethetmeden önce Türkler göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Koyun besliyorlardı. Efendim kışın serin sıcak yerlerde, yazın serin yaylalarda koyun besliyorlardı. Develeri vardı. Develerle nakliyat yapıyorlardı. Tabii ister istemez böyle göçebe yaşayıp hayvana bağımlı bir hayat olunca hayvani ürünleri de daha çok kullanıyorlardı. Koyunun sütü, efendim sütten mamul, yoğurt, peynir, buna benzer pek çok şey kullanıldığı gibi, koyunun eti tercih edildiği gibi, koyunun yününden ve derisinden de, yine ineğin derisinden de çok istifade ediliyordu tabii. İşte Orta Asya'nın kültür tarihinde deri günlük hayatta ve giyimde çok önemli bir yer tutardı sevgili dinleyiciler. Derinin tabii pek çok kullanım yeri var. En önemli kullanım sahası da ayakkabı. Türklerin deriden imal edip kullandıkları ilk ayakkabı da işte bizim üzerinde birkaç söz söylemeye çalışacağımız çarık. Rivayete göre çarık, yarık kelimesine falan benziyor ama köken itibariyle Farsça sevgili dinleyiciler. Farsça çaruk kelimesinden geliyor. Çarık kelimesi dilimize çarık olarak yerleşmiş ve yayılmış. Çarığı bilmeyen yoktur. Anadolu'da iki tür çarık yaygındır günümüzde. Birisi kara çarıktır, birisi derde burnudur. Bu iki çarık Anadolu'da en çok yaygın olan çarık türleridir. Kara çarık gün boyu tarlada çalışan köylüler için en uygun, en rahat ayakkabıydı sevgili dinleyiciler. En önemli özelliği de dayanıklı olmasıydı. Halen Anadolu'nun bazı köylerinde eski ustaların elinde yapımı devam ediyor bu kara çarığın ve giyimi, bağlanması da özel. Kalın yün çorapla, dolak sarılarak veya sırımla bağlanarak giyilir. Çarığın öteki türü olan derde burnunun kara çarığa göre daha ayrıntılı bir imali var. Bu Hititlerin ayakkabılarına benziyor. Anadolu'nun yerli kıyafetiydi muhtemelen. Burnu yukarı doğru kalkıktır onun. Yan tarafında eşit aralıklarla açılmış böyle birbirine paralel küçük delikler bulunurdu. Bu delikten sırım geçirilir veya süs maksadıyla takılan kalın tokalar vardır. Oradan geçirilen kaytanla ayak bileğine bağlanarak kullanılır. Derde burnu daha ziyade çalışmanın dışında özel günlerde, bayramlarda giyilirdi. Yine bunların yanı sıra efendim aynalı çarık, tokalı çarık denilen çarık çeşitleri de vardı Anadolu'da. Evet, yapımı kolay gözükmesine rağmen ancak usta zanaatkarların ellerinde orijinal halini alırdı çarık ve tercihen öküz veya manda derisinden yapılırdı. Çarık yapımında kullanılacak deri sağlamlaşıp yumuşaması için önce tuz, ayran, bezir ve şap gibi maddelerle terbiye edilirdi. Daha sonra gölgede kurutulurdu. En iyi çarıklar manda derisinin sırt bölümünden yapılanlarıydı. Evet, çarık yapımında kullanılacak aletler de özel. Bir bıçak ucuyla sivriltilmiş sert bir ağaç çubuk veya biz ismi verilen ucu sivri tahtadan bir sapı bulunan ince çelik parçasıydı. Bu asli aletler. Deriler yukarıda söylediğimiz gibi işlendikten sonra düz bir tahta üzerine gerilirdi. Kuyruk tarafına doğru birer sele, bu baş ve şahadet parmağının uçları arasındaki açıklığa sele denirdi. Bu sele genişliğinde şeritler halinde kesilirdi. Kesilen deri bu şeritlere, derilere davulu denirdi. Ortalama büyüklükte bir öküz derisinden inceliğinden dolayı kullanılamayan karın altı parçaları atılır. Onun dışında 6 tane davulu çıkardı. Yani yaklaşık 6 tane çarık yapılırdı. Karın altı parçaları ince sırım veya boyunduruk kayışı imalinde kullanılırdı. Yani o da ziyan olmazdı ama çarığa yaramazdı. Her davludan 2 çift, 1 tek veya 3 çift çarıklık çıkardı. Evet, kısa bir aradan sonra Çınaraltı programımız devam ediyor, canlı olarak karşınızdayız. Fakat bizim çarıkla ilgili sözlerimiz bitmedi. Çarık öyle hemen bir iki kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Hele günümüzde gençlerin belki çoğu çarığı görmemiştir bile. Şimdi çarık imalini biraz anlattık, deriden falan bahsettik. Şimdi çarığın çarık yapmak üzere hazırlanan parçaların kolay işlenmesi için bir kere onun yumuşak olması lazım. Yumuşaklığını herhangi bir sebeple kaybetmiş olan deriler su ile ıslatılıp yumuşatılır. Sert deriden çarık yapılması mümkün değil. Tabii zaman içinde çarık sertleşirse ne olur? Sertleşirse ayağı vurur. İşte ayağı vurmasın diye çarıklar çiğ süt, iç yağı, bezir yağı, ağaç katranı efendim, susam, haşhaş, başka zeytinyağları. Bu mesela Karadeniz bölgesinde ise Yunus balığı yağıyla yağlanır. Rumeli köylerinin bazılarında yağ yerine sirke kullanılıyor bu çarıkla, çarığı yumuşatmak için. Bu yağlama işleminden sonra çarıklar güneşe asılır ve 4 gün sonra nemli toprağa gömülürdü sevgili dinleyiciler. Daha sonra topraktan çıkarılır ve temizlenir. Uzun zaman yumuşacık kalırdı bu çarık. Tabii çarığın estetikliği de ustasına göre değişir. Dikişli ve daha düzgün bir şekilde çarık yapan özel zanaatkarlar da vardı. Çarık tamir edilmek şartıyla taşlık yerlerde azami 3-4 hafta, taşsız düz arazilerde de 2 ay kadar dayanmaktaydı. Evet, şimdi bu çarık, hemen herkes çarık yapmasını bilirdi sevgili dinleyiciler. Özellikle erkekler, hatta kadınlar çarık yaparlar rahatça çarıklarını ve bundan bir müddet idare ederlerdi. Düşünün, o zamanın dünyasında böyle tekstil mamulleri yok. Hele köylerde. İnsanlar iç donuna kadar hepsini dokurlardı. Hemen her evde dokuma tezgahı vardı. Bu dokuma tezgahlarında, dokuma tezgahının inceliğine ve kalınlığına göre ve kullanılan malzemeye göre çok çeşitli ürünler dokunurdu. Neler dokunurdu mesela? Pamuklu bezler dokunurdu. Ne için? İç donu, efendim iç fannesi, gecelik entarisi, mintan yani gömlek, böyle şeyler dokunurdu. Ayrıca daha kalın efendim ölçülü makinalarda yünden, yün iğrilir, şayak dokunurdu. Bu şayak daha sonra bir takım ameliyelerden geçtikten sonra erkeklere pantolon ve ceket olurdu. Tabii şimdiki bizim pantolonlar gibi değil. Daha basit, şalvarla pantolon arası kesilir. Kalın, bayağı kalın. Diyeceksiniz yazın nasıl giyiliyor? Şimdi yazın yün o kadar sağlıklı ki, yazın giydiğiniz zaman serin tutuyor. Kışın giydiğiniz zaman ısıtıyor. Onun için çok sağlıklıdır. Onun için tekstilde inceltilmiş yünler var. Yazlık elbiselerin en kalitelisi o inceltilmiş yünlerden yapılanlarıdır. Yine çorapların çok ince yünler yazın da çok sağlıklı bir şekilde giyilir. Pamuklu şimdi çok yaygın tabii. Anadolu'nun her yerinde pamuk bulunamadığı için, ama yün her yerinde vardır. Eskiden bilhassa. Onun için yünle muamele yapmak kolay. Hele çoraplar. Yaz kış çorap giyerler. Anadolu köylüsü yaz kış kalın yün çorap giyer. Altına çarık bağlar. Çarık tabii deridendir ve son derece sağlıklıdır. Bir kere günümüz ayakkabılarından %100 sağlıklıdır. Çünkü günümüz ayakkabılarının içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Muhakkak bir takım kimyevi maddeler var. Fakat çarık öyle değil. Silme deriden yapılıyor. Yani son derece natürel. Bunun yamanması falan da var tabii. Biraz eskidiği zaman hemen atılmaz. Garipler öyle hemen çarığı atamazlar. Onu yamarlar. Ve hakikaten böyle Anadolu köylüsünün o mahalli kıyafeti, eski kıyafeti ki biz onları görmeye yetiştik. Bu kıyafetleri giydiği zaman son belki köylüdür, şudur budur ama son derece haşmetli bir kıyafettir. Nasıl bu Anadolu kadın kıyafetleri fesiyle, üç eteğiyle, kuşağıyla, saltasıyla, efendim alnına dizdikleri altınlarla haşmetli bir görünüm arz eder. Gördüğü zaman insan bakmaya kıyamaz. O kadar güzel allı morlu renklerle hem kadın ruhunun inceliğini yansıtan, hem Anadolu insanının becerikliliğini yansıtan, hem binlerce yıllık geleneği aksettiren o kadın kıyafeti nasıl haşmetliyse erkek kıyafeti de öyleydi. Civan gibi delikanlılar, bakarsınız altta şayak pantolon, efendim altta ayağında yün çorap, kenarları böyle işlemeli ki onların da bir dili var tabii. Altında çarık, sırımlı çarık böyle pırıl pırıl. Üzerinde efendim krem rengi işlemeli, üzeri işlenmiş, elle işlenmiş mintan, içlik veya işlik gömlek sonradan tabii çıktı. Göynek de denirdi. Üzerinde kısa böyle bizim şimdi giydiğimiz ceketlerin kısası, yakası da açık değil. Yani boyuna kadar düğmeli, manşetsiz ceketler. Bunu giyer, belinde pırıl pırıl kuşak, böyle bıyığını burar, efendim kara yağız güneşten yanmış. Hakikaten efendim gümüş saat kösteği, tabaka, böyle apayrı bir görünümdü. Şahsiyetli birer kıyafetti onlar. Tek tük Anadolu'nun böyle ücra kalmış, kıyıda köşede kalmış, fazla şehirlerle bağlantısı kalmamış, özellikle dağ köylerinde yolları düşenler hala bu eski kadın kıyafetini ve eski erkek kıyafetini görüyor. Ama şimdi artık köylere de şehir kıyafeti girdi. Öyle köylü deyince filmlerde falan gördüğümüz manzara yok artık. Köylülerle şehirler arasında pek fark kalmadı. Köylü kıyafetleri ne oldu? Köylü kıyafetlerini modacılar aldılar, işlediler, üzerinde çalıştılar. Kadınlara, özellikle kadınlara bir takım efendim gece ve gündüz kıyafetleri, abiye kıyafetler hazırladılar. Ve moda bunun üzerine teşekkür etmeye başladı. Modacılar çizgilerini bu Anadolu köylü kıyafetlerindeki efendim hatlar, tarzlar üzerine kurdular. Evet, Anadolu köylüsü çarığı çok giydi sevgili dinleyiciler. 50'li yıllardan itibaren bir sembol oldu artık ayağı çarıklı köylünün çarığı çıkartması. Cızlavetler çıktı. Cızlavet lastik ayakkabıydı sevgili dinleyiciler. Günümüzde hala var ya. Bu cızlavetler çarığın yerini aldı. Su geçirmiyordu. Kolay kolay eskimiyordu. Dağda bayırda giyiliyordu. Üstelik bir yıkandığı zaman pırıl pırıl deri ayakkabı gibi parlıyordu. Peki çarık zamanında ayakkabı yok muydu? Vardı. Çapula derlerdi mesela. Böyle siyah, gayet güzel yemeni derlerdi. Erkek ayakkabıları yapılırdı. Fakat şimdi düşünün, köyde, dağda, bayırda, tarlada, takkada bu süslü ayakkabıların giyilmesi mümkün değil. 2 günlük olur. Köylünün öyle ayakkabısı da vardı. Herkesin de yoktu. Köyde biraz şöyle variyetli olanların bu ayakkabılardan da vardı. Nerede giyerlerdi bunu? Kasabaya gidecekleri zaman. Hükümette, yani kasaba merkezinde, kaza merkezinde bir işleri olduğu zaman. Takım elbise de öyle. Hemen her köyde bir takım elbise olurdu sevgili dinleyiciler. Şehirde bir işi olan o takım elbiseyi emanet alır, giyer, efendim şehirdeki işini görür, gelir tekrar sahibine onu iade ederdi. Neredeyse vakıf elbiseler. Ayakkabı da böyleydi. Birkaç kişi de olurdu. Kadınlar da erkekler de aynı şekilde giyinirdi. Kadınlar da çarık giyerdi, erkekler de çarık giyerdi. Ama biraz variyetli olanların ayakkabıları da vardı. Fakat bunu fazla giymek, eskitmek istemezlerdi. Ömürlüktü çünkü bu ayakkabılar. Ama çarık öyle değil. Sizin kendi üretiminizden karşılanıyor. Bir inek kesilir, o ineğin gönlünden kaç tane çarık çıkar. Köyde zaten kasap yok. Et yemek için ne yapacaklar? Arada ya bir koyun ya bir inek efendim boğazlayacaklar. Derisi de onun çarık olur.
Harfini koyamadım. En yarını ben yarime varamadım. Eller almış yarını ben yarime varamadım. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğime versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğime versinler.
Amma dertliymiş kadın ya, versinler dedi de başka bir şey demedi. Neyse ki oynak parça da çok da dertli değil yani. Bu kadar oynak söylediğine göre kadıncağızın o kadar da dertli. Ne diyelim, Allah muradına kavuştursun herkesi. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altındaki canlı beraberliğimiz devam ediyor. Çarık'tan başladık, Anadolu köylüsünün kıyafetine geçtik. Anadolu köylüsü kıyafeti. Köylüsü kendisi dokurdu kıyafetini, kumaşını, iç donuna kadar, efendim geceliğine kadar kendisi dokurdu. Entari giyerlerdi. Anadolu köylerinde vaktiyle entari giyilirdi sevgili dinleyiciler. Şimdi Arapların milli mahalli kıyafeti olarak biliniyor ya, Anadolu köylerinde hem de ne entariler. Anadolu köylüsü canlı renkleri sever. Öyle düz, efendim gri falan, böyle boz renkleri, soluk renkleri sevmez. Çizgili entariler vardı sevgili dinleyiciler eskiden. Erkekler için böyle, şimdiki bazı hani çizgili pijamalar var ya. Yine onların, onlar o kumaştan yapılır. Çitari böyle kırmızı çizgili veya lacivert çizgili veya yeşil çizgili, geniş kalın çizgili entariler olurdu. Bunlar Türk halkına mahsus entarilerdi. Bugün Arap memleketlerinde bu entarileri göremiyoruz. Belki o pijamalar da oradan gelmedir, o gelenek. Nedense pijama dedim akla hemen. Renkli çizgili şeyler geliyor. Öyle ekose pijamalar falan yeni yeni bize giriyor. Bu Amerikalılardan falan giriyor. Düz renk pijama da zaten Avrupalılardan geliyor. Genellikle yakın zamana kadar pijamalar hep böyle çizgili olurdu. İşte bu çizgili pijama muhtemelen bize eski entari geleneğinden gelme. Yine eskiden köylerde bu kadınların hani elbise diktikleri basmalardan, divitinlerden erkek gömlekleri vardı. Şal desenli, rengarenk. Bakardınız böyle, özel gençler olsun, yaşlılar olsun. Renkli kumaşları sever Anadolu halkı. Bakardınız içinde rengarenk, yakasız tabii. Şimdi bizim giydiğimiz bu gömleklerin yakası, kravat takmadıkları için köyde yakasız olurdu. İşlik, mintan. Şimdi o da moda oldu gene. O bakıyorum çok kimsede o işlik yaka var. Özellikle kravatla pek başı hoş olmayanlarda. Hem de böyle çok entelektüel kimseler bakıyorum. Artık o işlik yakayı, mintan yakayı giyiyor. Eskiden köylülük alametiydi. Köylüler bile böyle yakası devrik frenk gömleği denirdi eskiden. Frenk gömleği giymeyi bir imtiyaz sayarlardı. Şehir görmüş, şehirde çalışmış, gurbet görmüş kimseler o devrik yakalı gömleklerden giyerlerdi. Hele bir zaman Almanya'ya gidenler o gömleklerden getirdiler. Köy halkına dağıttılar. Köy halkı onu büyük bir imtiyaz olarak giydi. Çünkü o zamana kadar şehirlerin ve memurların kıyafetiydi. Devrik yakalı gömlekler köylüler için çok ilginçti. Evet, böyle rengarenk efendim gömlekler vardı. Köy gömlekleri. Kuşak, kuşaksız olmaz. Efendim yaşlılar belki düz renk ama gençlerde birkaç renkli kuşak. Hem beli tutar hem de o zaman elbiselerde böyle cep yok. Zaten zar zor dikiyorlar. Biraz evvel anlattım işte, elde dokuyorlar, geriyorlar, oluyor bir kumaş. Biraz ameliye geçiriyor. Ona cep mep nerede? İşte bu kuşaklar cep fonksiyonu görürdü. Neler konurdu içine? Tabaka konurdu. Tabaka ne? Sigara tabakası. O zaman böyle paket sigara nerede? Tütün alacak millet. Kağıt alacak. Kağıtlar Suriye'den geliyor. Tütün de Trabzon'dan geliyor. Galoş. Rejinin tütünü var ama tekelin tütünü var ama içilecek gibi değil. Hem de çok pahalı. Öyle tütüne düşkün olanlar Karadeniz'den getirtirlerdi tütünü. Zaten Karadenizler de zavallı ne yapsınlar, taban fiyatı çok düşük veriyordu devlet. Ellerinde çok tütün kalıyordu. Onu satıp da geçimlerini sağlayabilmek için böyle Anadolu'nun her tarafına o tütünlerden satarlardı. Bunlara kaçak tütün derlerdi. Devlet bunlarla amansızca mücadele ederdi. Tütün kolcuları vardı. Yakaladıklarını affetmezlerdi. Neyse, o başka mevzular. İşte bu tabakada tütün var, kağıt var. Bu bir kuşakta durur. Yine efendim para, para kesesi. Şöyle güzel kadifelerden, meşinlerden yapılmış para. Eskiden böyle kağıt para fazla yok. Demir para bu kuşakta durur. Ağızlık, eğer sigara tiryakisi ise, ağızlıksız içmem diyorsa ağızlığını da bu kuşağına koyacaktır. Yine titiz hanımlar gezmeye gidecekleri zaman kaşıklarını ve su içtikleri küçük kupaları kuşağına sokarlardı. Mendil, Anadolu halkının hayatında mendilin çok önemli bir yeri vardı. Bu mendil icabında üzerinde yemek yenirdi. El yüz yıkandığı zaman silinirdi. Efendim üzerinde yatılırdı. Yüzü örtülürdü. Çünkü sinek çok olur köylerde sineğe karşı. Namaz bile kılınırdı üzerinde. Şöyle ayağınızı bir yere koyarsınız. Yüzünüzü de mendile. Mendil çok fonksiyoneldi. Ama köylerin çoğunda da mendil adeti yoktu tabii. Adam demiş ya, su başına birisi gelmiş. Şimdi demiş, ben bu adamın demiş köylü mü şehirli mi olduğunu demiş mendilini katlamasından anlarım demiş. Mendilini katlar da cebine koyarsa şehirlidir. Katlamadan dürüp de cebine koyarsa köylüdür demiş. Adam gelmiş, elini yüzünü yıkamış. Hiç ne mendil ne bir şey. Böyle elbisesinin dirseğiyle yüzünü kurulamış. Ellerini de şöyle silkelemiş gitmiş. Artık su başındaki adam ne karar verirse versin.
Yere düşme yine kul olma. Düştüm yere düşme yine bulunmaz. Gelin bulunmaz. Acım eyle bir gececik yatmayına. Acım eyle bir gececik yatmayına. Adı çıkar ama kendi dul olmaz. Gelin dul olmaz. Adı çıkar ama kendi dul olmaz. Gelin dul olmaz.
Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, dakikalar dakikaları kovaladı ve Çınaraltı programına ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.